Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesi Dergi programında yeniden birlikteyiz. Sizinle programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2017 sayısından yazılar paylaşacağız. Ve ilk olarak İrfan Öztürk'ün kaleme aldığı Allah İçin Sevmek başlıklı yazıyı sunacağız. Sevgi kalplerin canı, ruhların gıdasıdır. Sevmeyen kalp ölüdür. Kendini yaratanı sevmeyen kalp, ruhunu yitiren bedenden daha soğuktur. Mümin sevdiğini Allah için sevmelidir. Bu onun en belirgin vasfıdır. Sevdiğini Allah rızası için sevmek esasen Allah'ı sevmektir. Peygamber aleyhisselama duyulan muhabbetin kaynağı da Allah sevgisidir. İnsan sevdiği kişiyi akrabası olduğu için, aralarında iş ve menfaat bağı bulunduğu için değil, Müslüman olduğu için sevmelidir. İmanın zevkine varabilmenin önemli şartlarından biri sevdiği kimseyi Allah için sevmektir. Müslümanın sevmediği kimseyi de başka bir sebeple değil, sırf Allah rızası için sevmemesi de Cenab-ı Hakk'ın değer verdiği faziletli bir davranıştır. Demek ki sevgi de nefret de dünyevi bir maksat için değil, sadece Allah rızası için gösterilmelidir. Maddi bir menfaat, bedeni bir haz ümidiyle birini sevmenin veya menfaatine engel olduğu için birinden nefret etmenin Allah katında hiç önemi yoktur. Allah için beslenen sevgi, sevilenin bir iyiliği sebebiyle artmayacağı gibi verdiği bir sıkıntı yüzünden de azalmaz. Peygamber Efendimizin anlattığı şu canlı sevgi örneğini imrenerek dinleyelim. Vaktiyle adamın biri bir başka köydeki din kardeşini ziyaret etmek için yola çıktı. Allah Teala onu gözetlemek ve kendisiyle konuşmak için bir meleği görevlendirdi. Melek adamın geçeceği yol üzerinde onu beklemeye başladı. Yanına gelince, "Nereye gidiyorsun kardeş?" diye sordu. "Şu ilerideki köyde bir din kardeşim var, onu ziyarete gidiyorum." "O senin akraban mı?" "Hayır." "Ondan elde etmek istediğim bir menfaatin mi var?" "Hayır, ben onu sırf Allah rızası için seviyorum. Ziyaretine de bu sebeple gidiyorum." O zaman melek şunları söyledi. "Sen onu nasıl seviyorsan, Allah da seni öyle seviyor. Ben bu müjdeyi vermek için Allah Teala'nın sana gönderdiği elçisiyim." Gördüğünüz gibi Allah için beslenen sevginin karşılığı Allah tarafından sevilmektir. Allah'a gönül veren kimse bütün müminleri sever, onların kendi kardeşi olduğunu düşünür. Müslümanları Cenab-ı Hakk'ın kendi yoluna ilettiğini ve İslamiyet'le şereflendirdiğini bilir. İyi bir mümin bütün Müslümanlara değer verir, onların dokunulmaz haklarına saygı gösterir, kendilerine dua eder, iyiliklerini ister, kusurlarını örtmeye çalışır. Dünyada Müslümanlara kin beslemek, haset etmek, kötülüklerini istemek bir manevi hastalıktır. Allah Teala onları cennete koyunca gönüllerindeki bu tür marazi duyguları tamamen yok edecektir. Bunu böyle bilmeli ve gönül hastalıklarından kurtulmaya çalışmalıdır. Müslüman din kardeşlerine muhabbet beslemeli, hele ahbap ve arkadaşlarını daha çok sevmelidir. Peygamber Efendimizin Mekke'den göç eden muhacirlerle Medineli Ensar'ı birbirine kardeş yaptığını dikkate almalı, gönül dostlarını, has kardeşleri kabul etmeli, onlara olan muhabbetini ziyadeleştirmelidir. Muhabbeti büyütüp geliştiren sebeplerden biri sevgiyi dillendirmektir. Bunu bize sevgili Efendimiz öğretmiştir. Bir gün Efendimizin yanında oturan bir adam, yoldan geçen şahsı kainatın efendisine gösterdi. "Ya Resulallah, ben şu adamı çok seviyorum," dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Onu sevdiğini kendisine söyledin mi?" diye sordu. "Hayır, söylemedim," deyince, "Hemen git ve ona kendisini sevdiğini söyle," buyurdu. Sahabi yerinden kalktı, o zatın arkasından yetişti ve "Ben seni Allah rızası için seviyorum dedi. O da ona şu nefis cevabı verdi. Beni rızası için sevdiğin Allah da seni sevsin. Peygamberler Sultanı sevgiyi dile getirmeye işte böyle önem verirdi. Bir kimse din kardeşini sevdiği zaman bunu ona söylesin buyururdu. Şunu iyi bilmelidir, kıyamet gününde hiçbir gölgenin bulunmayacağı o korkunç mahşer yerinde Cenab-ı Hak 7 grup insana arşının gölgesini ikram edecektir. Bu bahtiyarlardan biri Allah rızası için birbirini sevenlerdir. Allah Teala İslamiyet'e ve Resulullah'ın kişiliğine aktif bir şekilde düşmanlık besleyenlerin kesinlikle sevilmemesini istemiş, şayet bu din düşmanları bir Müslümanın babası, oğlu, kardeşi ve akrabası bile olsa onlara gönlünde yer vermemesini emretmiştir. İslam düşmanları hem Allah'ın hem de Müslümanların düşmanıdır. Onlara kesinlikle şefkat gösterilmeyecektir. Günümüzde yaşayan ve bu özellikleri taşıyan kimseleri sevmeyeceğiz. Onların daha önce yaşamakla beraber fikir ve düşünce planında arkadaşları olan, tarih boyunca peygamberlere ve onların getirdiği dine düşmanlık besleyen kimselerden, özellikle de Firavun, Nemrut, Ebu Cehil gibi önde gelen düşmanlarından nefret edeceğiz. Çünkü hakikati inkar edenleri Allah da sevmez ve onları kendi düşmanları kabul eder. Allah cümlemizi muhabbetle kucaklaşıp birbirimizi Allah için sevenlerden eylesin. Ne güzeldir gülen yüz, sadakadır tatlı dil. Herkesle hoş geçin, bunu baş vazife bil. Yaşadın şu dünyada nice zaman ay uyul. Tevhid ile git Hakk'a. Bunu son vazife bil. Evet, İrfan Öztürk'ün Allah için sevmek başlıklı Yüz Akı dergisindeki yazısını paylaştık değerli dinleyenler. Bir başka yazıyla devam ediyoruz programımıza. Sami Göksün Fedakarlık Toplumu demiş bu ayki yazısının başlığında. Hayat acısı ve tatlısıyla bir imtihandır, mücadeledir. Acılarımızı, sıkıntılarımızı, zorluklarımızı diğer Müslüman kardeşlerimizin yardımları ve fedakarlıklarıyla hafifletebilir veya bitirebiliriz. Sevinçli ve mutlu anlarımızı da yine onlarla paylaşarak artırabiliriz. Bütün bunlar bir fedakarlık neticesinde ortaya çıkarlar. Anadolu deyimiyle, sıkıntılar paylaşıldıkça azalır, sevinçler paylaşıldıkça çoğalır. Bütün bunlar bize bir sorumluluk yüklemektedir. Sorumluluklarımızın yerine getirilmesi elbette belirli bir fedakarlığı gerektirmektedir. Her insanın hayatında fedakarlık yapmak durumunda kaldığı zamanlar olabilir. Annenin çocuklarına, babanın ailesine, ülke evlatlarının vatanlarına karşı fedakarlıkları bunlardan sadece birkaçıdır. Fedakarlık insanın yaptığında huzur duyduğu bir hakikattir. Bir annenin uykusunun en tatlı yerinde uyanarak yavrusunu emzirmesi, yavrusunun saadeti için bir fedakarlıktır. Yavrunun hafif bir tebessümü yapılan o büyük fedakarlığı unutturur ve anneye büyük bir huzur verir. Şefkat, merhamet duygularıyla alakalı bu meşakkatli fedakarlığın sadece insana mahsus olmayışı, hemen bütün canlılarda gözükmesi, ilahi rahmetin ne güzel bir yansımasıdır. İslam dini fedakarlığa büyük önem vermiştir. Bu noktada Peygamber Efendimizin ve ashab-ı kiramın hayatlarında da gıptayla karşılanacak türden fedakarlık misalleri bulunur. Efendimizin ve sahabenin yurtları olan doğup büyüdükleri Mekke'yi terk etmeleri, nice ağır hakaretlere, saldırılara tahammül etmeleri fedakarlığın örneklerindendir. Yine Peygamber Efendimiz ki günümüz insanını adeta hedefinden saptıran mal biriktirme sevdası, makam hırsı gibi duygulardan uzak yaşamış, ömrünü böyle geçici şeylere feda etmemiştir. İşte Peygamber Efendimiz'e gönüllere tat kurduran bu hali, onun insanlığın kurtuluşu için gösterdiği fedakarlığıdır. Onun hayatına baktığımızda, evinde bazen açlığını giderecek herhangi bir yiyeceğin dahi bulunmadığını, bu sebeple de zaman zaman uyuyamadığını görürüz. O dileseydi saraylarda yaşayabilirdi. Sahabe-i kiram onun istediği her şeyi yapmaya hazırdı. Ancak o, sade bir insan olarak yaşamayı tercih etti. Hem Peygamber Efendimiz hem de ashab-ı kiram efendilerimiz fedakarlığın zirvesine çıkmışlardır. O gün o fedakarlıklar gösterilmeseydi, bugün bizler bu iman ve faziletin sahibi olamazdık. Soğuk rüzgarların önüne kattığı bir kuru yaprak misali nerelerde savrulurduk bilemezdik. Cenab-ı Hak bu noktada Peygamber Efendimiz'i ve bazen de ashab-ı kiramı bizlere örnek göstermektedir. Bu yönüyle Cenab-ı Hak onlara da mal, mülk verdi, maddi imkanlar nasip etti, ilimlere sahip kıldı. Fakat onlar bu nimetleri bir imtiyaz vesilesi kılmayıp fedakarca müminlerle paylaştılar. Çünkü Yüce Rabbimiz verdiği o nimetleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşarak fedakarlık yapmalarını istiyordu. Cenab-ı Hak Âl-i İmrân suresinin 134. ayetinde şöyle buyurmaktadır. O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için infak ederler. Öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını affederler. Allah Celle Celaluhu iyilik yapanları sever. Bu ayet-i kerimeye bakıldığında örnek olma hususunda hepsi bir fedakarlığı gerekli kılmaktadır. Fedakar olmayan bir kimse sahip olduğu varlıklarından en azından bir miktarını karşılıksız sadece Allah Celle Celaluhu rızası için muhtaç kimselere verebilir mi? Kendisine karşı yapılan herhangi bir hatada öfkesini yenip hata işleyenleri affedebilir mi? Ayette sıralanan hususların yerine getirilmesi elbette bir fedakarlığı gerektirmektedir. Allah Celle Celaluhu'nun kendilerine lütfettiği nimetleri olumlu ve olumsuz her türlü şart ve ortamda toplumun muhtaçlarıyla paylaşabilmeleri örnek takva ehli insanların en önemli özelliklerindendir. İnsan topluluklarına bakıldığında toplumda yaşayan her bir insanın bir yönüyle diğerine muhtaç olduğu görülür. Kimi insanın malına, kimi insanın ilmine, bilgisine, kimi insanın aklına toplumun fertleri muhtaçtır. Bu yönüyle toplum bütün uzuvlarıyla bir bedene benzer. Uzuvlar nasıl bedende hep birlikte sağlıklı işleyişi tamamlıyorlarsa, toplum da zengini, fakiri, alimi ve cahiliyle birbirini tamamlamaktadır. Nitekim rahmet peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerine şefkat hususunda müminler adeta tek bir vücut gibidirler. Ondan bir uzuv şikayet ederse uykusuzluk ve ateşte vücudun diğer uzuvları da ona iştirak ederler. Sözleriyle bu bütünlüğe ve bu bütünlüğün gereğine işaret etmiştir. O da büyük fedakarlık da olabilecek bir şeydir. Bu açıdan bakıldığında Allah'ın her ferde diğer fertlerin yararına sunulduğunda faydalanabileceği türden nimetler verdiğini görürüz. Ancak günümüzün materyalist ve egoizm merkezli düşünce sistemlerinin genel olarak toplum huzurunu değil, ferdi huzuru benimsedikleri bir ortamda, insanların fedakarlık, paylaşım, diğergamlık gibi faydalı değerlere yönelmeleri oldukça zordur. Nimetlerin paylaşımı fedakarlığı gerektirir. İslam dininde infak kavramı bu paylaşımı kapsamaktadır. Allah Celle Celaluhu için infakta bulunmanın İslam'da ne derece önemli olduğuna birçok ayet ve hadis delalet etmektedir. Öyle ki Kur'an-ı Kerim'de en çok yer alan kelimelerden biri de infak kelimesidir. Cenab-ı Hak bu konuda, "Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayrı harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan almayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. biliniz ki Allah Celle Celaluhu zengindir, övgüye layıktır buyurmaktadır. Yine bu konuda Cenab-ı Hak, mallarını gece ve gündüz gizli ve açık hayra sarf edenler var ya, onların mükafatları Allah Celle Celaluhu katındadır. Onlara korku yoktur, üzüntü de çekmezler buyurur. Hele bir ayet daha var ki Cenab-ı Hak orada şöyle çetin bir hatırlatmada bulunarak, herhangi birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demesinden önce size verdiğim rızıktan infak edin buyurmaktadır. Bu ayetler infakın yani Allah Celle Celaluhu yolunda sarf etmek gerektiğinin başlıca delillerindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah rızası için muhtaç kimselere vermeyi teşvik etmiş ve kendisinden bu konuda müminleri yönlendirici mahiyette birçok hadisi şerif ve uygulama örneği yansımıştır. Bunlardan bazıları şöyledir. Sadece şu iki kişiye gıpta edilir. Bunlardan birincisi, Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamayı başaran kimse, ikincisi de Allah'ın kendisine verdiği ilim ve hikmetle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kesenin ağzını sıkma, Allah da senin rızkını daraltır buyurmak suretiyle Müslümanın infak gibi bir fedakarlıkta bulunabilmesini istemiştir. Bir Müslümanın sahip olduğu belki de en önemli kıymeti olan canını, gerektiğinde din, vatan gibi kıymetlere bedel olarak verme fedakarlığının temel dinamikleri bu ayet ve hadislerdir. Bunu iyi anlayan milletimiz 15 Temmuz 2016'da ülkemizin ve milletimizin birliğine ve bütünlüğüne yönelen hain darbe teşebbüsünü canlar feda edip şehitler vererek engellemiştir. Hulasa, hayat her yönüyle paylaşımın bir başka çeşidi olan fedakarlık üzerine kurulmuştur. Arının bal yapmasından tutun da bir insanın mukaddes değerleri, dini, vatanı, bayrağı için gerektiğinde seve seve ölümü göze alması kelimelerle anlatılamayacak derecede bir fedakarlığın sonucudur. Çanakkale geçilmez dedirten ruh yine bu ruhtur. Tüm tuzaklara, hilelere, terör destekçilerine rağmen vatanımızın bölünmesi ve parçalanması planlarını fark edip tüm o planları altüst eden ruh yine bu ruhtur. Cenab-ı Hak neslimize bu ruhu anlayabilmeyi nasip eylesin. Amin. Sami Göksun imzalı Fedakarlık Toplumu başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenler programımızda. Bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesi Dergi programına değerli dinleyenler. Bu kez size aktaracağımız yazının müellifi Kübra Ergin, Toplum Nizamı ve Cömertlik başlıklı yazısını paylaşacağız şimdi de. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cömert bir kavimde hacılara su dağıtmayı vazife bilen bir ailede yoksulluğuna rağmen cömertliği ve merhametiyle kavminin içinde saygı kazanmış Ebu Talib'in himayesinde yetişmişti. Aileleri fakirlere tirit yedirmek için ekmek ufalayan manasına gelen Haşim lakabıyla anılırdı. Peygamber aleyhissalatu vesselamın dedesi Haşim'in asıl adı Amr idi. Yokluk zamanlarında Şam'dan getirdiği unla ekmek yaptırıp et suyuyla tiritler hazırlatarak halka ikram ettiği için ona Haşim denildi. Onun evlatları da aynı cömertlik ahlakına sahipti. Hazreti Abbas radıyallahu anh, Müslüman olmadan evvel de Taif'teki bağlarında yetiştirdiği üzümlerin kurularını zemzem suyunun içinde bekletir, halka şerbet halinde ikram ederdi. Cömertlik ahlakı Peygamber Efendimiz'e zirvesini bulmuştu. Kavminden birçokları ecdadından aldıkları güzel örneğe uygun hareket etmeyi terk ederken, o atası Hazreti İbrahim'in cömertlik ahlakını devam ettirenlerden olmuştu. Öyle ki Hazreti Hatice annemiz ona ilk iman etme şerefine koşarken onda gördüğü yüksek ahlakı şöyle sayıyordu. Allah Teala sana hayır ihsan eder ve hayırdan başka bir şey dilemez. Allah Teala'nın hakkı için bu ümmetin peygamberi olacağına inanıyorum. Zira sen misafiri seversin, doğru söylersin ve eminsin. Acizlere yardım eder, yetimleri korur, gariplere yardımda bulunursun. İyi huylusun, bu hasletlerin sahibinde korku olmaz. Allah Zülcelal'in insanlığa en güzel örnek olarak gönderdiği son peygamberi, kendisi darlık çekerken bile eline geçeni dağıtır, borçlanma pahasına isteyeni borç çevirmemeye gayret eder, ikram ve sehavetiyle gönülleri fethederdi. Allah Resulü bu yüksek ahlakı ashabına da emrederdi. Onun cimrilikten sakınmak, infak ve bağışta bulunmakla ilgili hadisleri çok dikkat çekicidir. Mesela Peygamber Efendimiz, mümin kardeşi zor durumdayken hiçbir yardımda bulunmayıp mal toplamaya devam edecek derecede cimriliği, iman noktayı nazarından tehlikeli bir durum olarak görmüş ve bir kulun kalbinde iman ve cimrilik asla bir arada bulunmaz buyurmuşlardır. Belki de İslam'ın hızla yayılması ve daha önce hiçbir peygambere nasip olmayan bir başarıya ulaşmasında peygamberimizin engin cömertliğinin önemli bir tesiri vardı. Bugün İslam'ın yeniden gönüllere ve dünyaya hakim olması için de bu ahlaka ihtiyaç olduğu kesin. Ne yazık ki bugün dünyada en büyük insani meselelerin temelinde insanoğlunun paraya kul olması, imkanları ihtiyacı olanlarla paylaşmaması bulunuyor. Dünyanın en zenginlerinin yaşadığı bölgelerde ortaya çıkan, adına Kaliforniya sendromu denilen bir psikolojik bozukluk var. Maddi zevklere, eğlenceye, düşkünlük, bencillik ve neticesinde yalnızlık, doyumsuzluk ve derin bir mutsuzluk hali diye tarif ediliyor. Bu sendrom, gelişmiş ülkeler kadar gelişmekte olan ülkelerin gençlerini de tesir altına alıyor. Onların imkanlarına sahip olmasalar da ellerindeki imkanları hep zevkli, eğlenceli faaliyetlere sadece haz veren ama mesuliyeti yüklemeyen ilişkilere harcamaya sevk eden bu hayat görüşü maneviyat boşluğu içindeki nesilleri esir alıyor. Bu gençler birçok zaman faizle borçlanıyor ve geleceğini rehin veriyor. Birçoğu reklam edilen bir cep telefonunu bir an önce alabilmek için yarının ekmeğini bugünden tüketiyor. Elbette bu şekilde borçlandıkça ahlaki hassasiyetlerden daha da uzaklaşıyor. Para kazanmak için her şeyi meşru sayar hale geliyor. İnsan bir kez paraya kul olmaya görsün, artık kalbi öylesine katılaşıyor ki bile bile kötülüğe alet oluyor. Batı'nın hep tek başına sahiplendiği ve üstünlüklerinin en temel dayanağı olarak gördüğü bilim ve teknoloji bile bu anlayışa sahip nesiller elinde felakete dönüşüyor. Bugün dünyada o kadar imkan var ama bunların küçük bir kısmı bile daha insanca bir paylaşım için ayrılmıyor. Her şey paraya kurban verilmiş durumda. Bir tıp fakültesi öğretim üyesi kapitalizmin ortaya çıkardığı manzarayı şöyle izah ediyor. Afrika'da sıtma, kolera gibi hastalıklar hala can almaya devam ederken bunların tedavisi için etkili ilaç geliştirilmiyor. Çünkü Afrikalının ve Afrika hükümetlerinin sağlık bütçelerinin bu ilaca verecek parası yok. İlaç firmaları ise yeme içme alışkanlıklarını değiştirmeden sağlıklı kalmak isteyen batılı zenginlerin arzularını tatmin etmek için yeni kolesterol ilaçları geliştirmek için kaynak ayırıyor. Gelişmiş ülkelerin yoksul kesimi bile kendilerince mağduriyetler yaşıyor. Mesela bir yığın Amerikalı genç üniversite eğitimi için aldığı kredileri ödemekte zorlandığından şikayet ediyor. Afrika ve Asya'nın büyük bir bölümünde ise insanlar hayatta kalmak için gerekli asgari geçim şartlarını sağlamanın derdinde. Ekonomik şiddet diye bir kavram var. bunu daha çok aile içi şiddetin türlerinden biri olarak kadın hakları savunucuları kullanıyorlar. Mesela kadının istemediği halde çalıştırılması, gelirinin elinden alınması, malına el konulması veya nafakasının karşılanmaması ve çalışmasına mani olup kendi ihtiyaçlarını gidermesine izin verilmemesi gibi maddiyat konulu baskılar için kullanılıyor. Raporlara göre dünyadaki yoksulların %70'i kadın ve kadının yoksulluğu. Bu durum onu her çeşit sömürüye açık hale getiriyor. Aslında bu sırf aile için mesele değil, dünya çapındaki gelir dağılımı bozukluğu kadınları kat kat daha fazla etkiliyor. Yoksullukla ahlaki çöküntü bir araya gelince kadınların, çocukların, yaşlıların ve bütün acizlerin hayatını felakete çeviriyor. Mesela Afrika'da bir kadın kuraklık sebebiyle zor bir dönem geçirirken, bir de üstüne siyasi karışıklık ve kabileler arası çatışma sebebiyle ailesinin erkeklerini kaybediyor. Evinden, yurdundan edilip mülteci durumuna düşüyor. Erkeklerin bile iş bulamadığı zorlu bir coğrafyada kadın emeğinin ne kadar değeri olur tahmin etmek zor değil. Bizim ülkemizde en eğitimsiz bir kadın konu komşusunun serasında, tarlasında çalışır, temizliğe gider, çocuk veya hasta bakar, olmadı en azından çöpten hurda, metal, kağıt, cam, plastik vesaire toplar, satar, ekmeğini kazanır. Düşünün ki orada karıştıracak çöp bile yok. Bir ülkenin en büyük yoksulluğu elektrik, su, yol, okul, hastahane olmaması değildir. Bunlar da önemlidir ama bunlardan daha önce gelen acil ihtiyaç, ülkenin her yerinde emniyet ve asayişin sağlanması, meseleleri hukuk çatısı altında çözecek bir kanun ve nizamın bulunmasıdır. Emeğinizi, kazanımlarınızı koruyan bir kanun düzeni yoksa, her an birileri gelip, ektiğiniz tarlayı ateşe verecekse, mahsul tam yetişmişken yağmalayacaksa, ailenize saldıracaksa asla orada bir düzen kurmazsınız. Ecdadımız bu sebeple devletin birliğini, dirliğini korumasına çok önem vermiş, ya devlet başa ya kuzgun deşe demişler. Bugün İslam coğrafyamızın bazı yerlerinde en büyük yoksulluk, emniyet ve asayiş yoksunluğudur. Böyle bir coğrafyada kadınları bir yana bırakın, eğitimsiz, sermayesiz, güçsüz erkeklerin bile ne kadar şansı olabilir ki? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'a giren kabilelere imam, zekat amili, kadı ve muallim olarak vazife yapacak sahabiler gönderiyordu. Seriyeler vazifelendirerek yarımadanın emniyet ve asayişini temin ediyordu. Bir yandan zenginlerden zekat alıp, sermaye birikimi az olanlara vererek onlara geçimlerini sağlama şansı sunuyor, diğer yandan emeklerini koruyacak bir adalet temin ederek çalışmaya teşvik ediyordu. Kısacası, ahlaki bir hayatın manevi tarafını öğrettiği gibi maddi şartlarını da en güzel şekilde hazırlıyordu. Allah Zülcelal bu ümmete Peygamberimizin gösterdiği yoldan giderek yeniden İslam medeniyetini yükseltmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesi Dergi programında son olarak bu akşam Kübra Ergin imzalı Toplum Nizamı ve Cömertlik başlıklı yazıyı paylaştık. Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2017 sayısından paylaştık yazılarımızı. Böylelikle programımızı noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte Sesli Dergi'de buluşabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.